Bu kitap Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi stüdyolarında yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 5-12-1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Ek madde 11. Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık telefon numarası 0312 212 62 00 dahili 72 80 73 13 e-posta adresi konusankitaplik@mkutup.gov.tr web adresi www.mkutup.gov.tr/konusankitaplik. Birinci ayrım. Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Kitabın orijinal adı The Racket of the Earth. Yazarı Franz Fanon. Türkçesi Şen Süer Kaya. Seslendiren Neşe Demirtola. Yayınlayan Sosyalist Yayınlar. Yayın yeri İstanbul. Yayın tarihi Mayıs 1994. 251 sayfa. Kapak düzeni E.Saydan. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Yeryüzünün Lanetlileri, Franz Fanon. Franz Fanon, sömürgeciliğin sömürge insanının ruhsal yapısını nasıl biçimlendirdiğini anlatmaya çalışmaktadır. Siyasal ve ideolojik çabaların sürdürülmesi gerektiğini de vurgulamaktadır. Şöyle demektedir: İşte böyle bir süreçte herhangi bir militanı örgüte kazandırdığınız zaman ve bu insan düşmana karşı ilk kurşunu sıktığı zaman ilk önce kendisini öldürür. İlk kurşunla birlikte militanın köle kişiliği, ezik kişiliği ölür. İlk kurşun bunları öldürür. İnsan ilk kurşunla birlikte yeniden doğar. Yepyeni bir insan olarak doğar. Bu artık kendine, ailesine, akrabalarına, halkına güven duyan bir kişidir. Yarınına, geleceğine güvenir. Gelecekten beklentileri vardır. Kendini düşmanın karşısında olağanüstü derecede küçümsemez. Düşmanını olağanüstü derecede büyük görmez. Her şeyi yerli yerinde görmeye çalışır. Dostunu, düşmanını ayırt eder. İlk kurşunla birlikte kendi ezik kişiliğini, kimliksizliğini, korkuyu ve paniği öldüren bu insanın bundan sonraki kurşunları artık emperyalistler içindir, sömürgeciler içindir ve artık böyle bir kişiyi, bu insanları durdurmak mümkün değildir. Bu insanların eylemleri derinleşerek, yaygınlaşarak sürer gider. İsmail Beşikçi, Sosyalist Yayınlar. Ön kapak tanıtım yazısını okuyorum. Yeryüzünün Lanetlileri, Franz Fanon. Ön söz Jean-Paul Sartre. Franz Fanon, psikiyatrist, yazar, hümanist, devrimci, eylemci ve enternasyonalist bir aydındır. Ancak bütün bu nitelemeler Fanon'un özgürlüğünü belirtmeye yeterli değildir. Fanon, benzeri az bulunan, düşünce ve davranışları ile davranış ve yaşamı birbirine uyumlu bir üçüncü dünya aydınıdır. Tıpkı Mao, Ho Chi Minh, Che Guevara, Amilcar Cabral gibi. Asıl mesleği psikiyatristlik olan Fanon, başlıca çalışmalarını da bu alanda yapmıştır. Ancak Fanon bir masa başı aydını değildir. Uzmanlık alanındaki bilgisini toplumsal gerçekliğin pratiğine taşır ve orada sınar. Aynı şekilde toplumsal pratikten öğrendiklerini de uzmanlık alanına aktarır. Böylece Fanon, teori ile pratiğin yaratıcı ve diyalektik ilişkisini kurmuş olur. Toplumsal psikiyatri, toplumsal ve siyasal ilişkileri içinde bireyin psikolojisi, yabancılaşma ve benzeri konularda yapmış olduğu çalışmalar, bu alanda yapılmış en özgün analizler ve katkılar olup, düşünceleri geniş tartışmalara ve incelemelere konu olmuştur. Fanon'un düşünceleri, somut koşullardan ve devrimci pratikten kaynaklanır. Fanon için bu somut koşullar, özel olarak Cezayir Kurtuluş Savaşı ve Afrika Devrimi, genel olarak ise bütün üçüncü dünya halklarının içinde yaşadığı baskı ve sömürüdür. Fanon, Cezayir Kurtuluş Savaşı'na aktif olarak katılmış, bu hareketin teorisyeni ve uluslararası planda sözcüsü ve temsilcisi olarak ölünceye kadar görev yapmıştır. Düşünceleri Afrika devriminin birçok ünlü liderini ve militanını etkilemiştir. Yeryüzünün Lanetlileri, Fanon'un bütün dünyada tanınmasını sağlamıştır. Kitap yayınlandığında dünyada yankılara yol açmış, özellikle Avrupa'da bir şok etkisi yaratmıştır. Yeryüzünün Lanetlilerine Jean-Paul Sartre'ın yazdığı ön sözde bir Avrupalının kaleminden çıkmış ve bizzat Avrupa sömürgeciliğini eleştiren en radikal yazılardan biri olarak tüm dünyada ün kazanmıştır. Yeryüzünün Lanetlileri 19'dan fazla dünya diline çevrilmiş, Avrupa dillerinde tekrar tekrar baskıya girmiş, anti-sömürgeci klasik olarak nitelenmiş ve tanınmıştır. Yeryüzünün Lanetlileri dışında Fanon'un başlıca eserleri şunlardır. Siyah Deri Beyaz Maskeler, Bir Devrimin Sosyolojisi, Afrika Devrimi Üzerine. İçindekiler, ön söz, Jean-Paul Sartre, 7. 1. Şiddete ilişkin, 29. Uluslararası bağlamda şiddet, 75. 2. Kendiliğindenlik, güçlülüğü ve zayıflığı, 84. 3. Ulusal bilincin serüvenleri, 114. 4. Ulusal kültür üzerine, 155. Ulusal kültür ve özgürlük savaşının karşılıklı temelleri, 177. 5. Sömürge savaşı ve zihinsel bozukluklar, 186. A serisi, 189. B serisi, 201. C serisi, 209. D serisi, 218. Kuzey Afrikalılarda Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan kaynaklanan suç eğilimleri, 221. 6. Sonuç, 234. Ek bölüm, F. Fanon'un yaşamı ve düşünceleri üzerine, 239. Frans Fanon kimdir, 239. Fanon Cezayir topraklarına gömülüyor, 242. Fanon'un aydın kişiliği ve düşünceleri, 244. Fanon ve Yeryüzünün Lanetlileri, 245. Fanon ve Devrimci Şiddet, 246. Fanon, Günümüz Dünyası ve Emperyalizme Karşı Mücadele, 248. Ön Söz, Jean-Paul Sartre. Kısa bir süre öncesine dek yeryüzünün nüfusu 2 milyardı. 500 milyon insan ve 1,5 milyar yerli halk. Birinciler kutsal söze, diğerleri onu kullanma hakkına sahipti. Bu ikisi arasında arabulucu olarak hizmet veren satılmış prensçikler, derebeyler ve başından sonuna kadar sahte bir burjuvazi vardı. Sömürgelerde gerçek çırılçıplak ortadaydı. Fakat anavatanın yurttaşları onu giyinik yeğliyordu. Yerli onları sevmek zorundaydı, annelerin sevdiği gibi sevmeliydi. Avrupalı seçkinler yerlilerden seçkin bir tabaka oluşturma işini üstlendiler. Umut vadeden gençleri seçtiler, kızgın demirle onları Batı kültürünün ilkeleriyle dağladılar. Ağızlarını tumturaklı, parlak sözcüklerle tıkadılar. Ana vatanda kısa bir süre kaldıktan sonra tümüyle değişmiş olarak ülkelerine yolladılar. Bu iki ayaklı yalanların kardeşlerine söyleyecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Yalnızca yankılardan ibarettiler. Paris'ten, Londra'dan, Amsterdam'dan, Partenon, kardeşlik sözcükleri edildikçe Afrika ya da Asya'nın herhangi bir yerinde dudaklar tenon, deşlik demek için aralanıyordu. Altın çağdı bu. Bu çağ sona erdi. Ağızlar kendi kendilerine açılıyordu artık. Sarı ve kara sesler hala bizim humanizmimizden söz ediyordu. Fakat yalnızca bizi kendi humanizmamızdan uzaklaşmakla kınamak için. Bu nazik küskünlük ifadelerini gocunmadan dinliyorduk ve başta gururlu bir şaşkınlık duyduk. Ne? Kendi başlarına mı konuşmaya başladılar? Kendi ellerimizle yarattığımıza bir bakın. Bizi onlara sadık olmamakla suçladıklarından, ideallerimizi kabul edeceklerinden kuşkumuz yoktu. O halde Avrupa gerçekten de kendi misyonuna inanabilirdi. Asyalıları Helenleştirmişti. Yeni bir tür, Greco-Latin Negrolar yaratmıştı. Biz bizeyken şunu da ekleyebilirdik. Eh, içlerini döksünler bakalım. Bu onları rahatlatır. Havlayan köpek ısırmaz. Ortaya çıkan yeni bir kuşak durumu değiştirdi. Bu kuşağın yazar ve şairleri inanılmaz bir sabırla bize değerlerimizin ve yaşam gerçeklerimizin birbiriyle uyuşmadığını ve onları tam olarak ne reddettiğini ne de asimile edebildiğini anlatmaya çalıştılar. Asıl olarak söyledikleri şuydu: siz bizi canavar haline getiriyorsunuz. Humanizmanız insanlığın geri kalanıyla eşit olduğumuzu iddia ediyor fakat ırkçı yöntemleriniz bizi ayırıyor. Onları rahat rahat dinledik. Sömürge yöneticilerine Hegel okumaları için para verilmiyor ve bu nedenle de pek okumamışlar. Fakat onlara rahatsız vicdanların kendi çelişkilerini doğuracağını söyleyecek bir filozofa gereksinimleri var aslında. Varacakları bir yer yok. Bu nedenle bırakalım tedirginlikleri sürsün. Laf kalabalığından başka bir sonuç çıkmaz bundan. Uzmanlar bize iniltiler arasında bir istek olacaksa bunun bütünleşme isteği olacağını söylüyordu. Kuşkusuz onlara bunu bahşetmenin sözü bile edilemezdi. Yoksa aşırı sömürüye bağımlı olan sistem yıkılıp giderdi bildiğiniz gibi. Fakat burunlarının ucunda havucu sallarsak üstlerine atlarlardı. Ayaklanmaya gelince bu konuda hiç mi hiç kaygı duymuyorduk. Yalnızca Avrupalı olmak için hangi sağduyulu yerli güzel oğullarımızı kesmeye kalkar ki? Kısacası bu özlemleri cesaretlendirdik ve Goncourt ödülünü bir defalığına bir Negro'ya verme düşüncesinin kötü olmadığını düşündük. Bütün bunlar 1939'dan önceydi. 1961. Dinleyin. Kısır yalvarmalar ve kokuşmuş çabalarla zaman harcamayalım. Ağzından insan sözcüğünü düşürmeden buldukları her yerde, kendi ülkesinin sokaklarında, dünyanın bütün köşelerinde insanları öldüren bu Avrupa'yı bir yana bırakalım. Sözde tinsel deneyim uğruna yüzyıllardır neredeyse tüm insanlığı kırıp geçirdiler. Bu ses yenidir. Böyle konuşmaya kim cesaret edebilir? Bir Afrikalı, bir üçüncü dünya insanı, bir eski yerli. Şunları ekliyor: Avrupa şimdi uçuruma doğru öyle dolu dizgin koşuyor ki ondan uzak durmakla iyi yapmış oluruz. Diğer bir deyişle Avrupa bitmiştir. Dile getirmesi pek de hoş olmayan bir şey bu. Fakat hepimiz buna ileklerimize kadar inanıyoruz. Değil mi sevgili Avrupalılar? Fakat bir istisna yapmak zorundayız. Örneğin bir Fransız diğer bir Fransıza ülkemizin işi bitik derse, ki 1930'dan beri neredeyse her gün söylenen bir şey bu, duygusal bir konuşma olur. Bu aşk ve öfkeyle yanan konuşmacı kendisini diğer yurttaşlarla bir tutar. Sonra genellikle yalnız diye de ekler. Demek istediği şey açıktır. Artık yanlış yapılmamalıdır. Öğütleri harfi harfine uygulanmazsa ülke parçalanacaktır. Kısacası bu öğütle biten bir tehdittir ve bu yorumlar ulusal bir öznellikten kaynaklandığı için daha az şok edicidir. Fakat tam tersine Fanon Avrupa'nın kendi sonuna doğru koştuğunu söylediği zaman alarm vermemekte, yalnızca tanıyı koymaktadır. Bu doktor Avrupa'nın umarsız bir vaka olduğunu söylemiyor. Mucizeler her zaman olmuştur. Fakat kendisini iyileştirmesi için araç da vermiyor. Dışarıdan bakarak gözleyebileceği semptomlara dayanarak Avrupa'nın ölmekte olduğunu saptıyor. Avrupa'yı iyileştirmeye gelince, hayır, Pano'nun düşünecek başka şeyleri var. Avrupa yaşamış ya da yaşamamış umurunda değil. Bundan dolayı Fanon'un kitabı bir skandaldır. Fakat şakadan utanmış gibi yaparak bu kitapta biz varız diye mırıldanırsak asıl skandal o zaman patlak verir. Çünkü Fanon'un bize yönelik hiçbir şeyi yok. Çünkü bazıları için yakıcı önemi olan Fanon'un kitabı bize karşı buz gibi soğuktur. Çoğu zaman sizden söz eder fakat asla size seslenmez. Siyah Goncourt'lar ve sarı Nobel'ler bitti. Sömürgeleştirilenlerin boyunlarına madalya asma günleri sona erdi. Fransızca konuşan eski bir yerli bu dili yeni gereksinimler doğrultusunda eğip büküyor, kullanıyor ve yalnızca sömürgelere hitap ediyor. Bütün az gelişmiş ülkelerin yerlileri birleşiniz. Bu ne düşüş? Babalar için tek konuşmacı bizdik, oğullar ise artık bizi geçerli aracılar olarak görmüyor, Onların söylevlerini konuşuyoruz yalnızca. Fanon, ünlü suçlarımıza laf arasında değiniyor kuşkusuz. Setif, Hanoi, Madagaskar. Fakat suçlayarak zaman harcamıyor, onları kullanıyor. Sömürgeciliğin taktiklerini, yani sömürgecileri ana vatanın halkıyla birleştiren ve ayıran karmaşık ilişki oyununu gösteriyorsa, bunu kardeşleri için yapıyor. Amacı onlara kendi oyunumuzda bizi yenmeyi öğretmektir. Kısacası, Üçüncü Dünya bu sesle kendisini buluyor ve kendisiyle konuşuyor. Türdeş bir dünyada olmadığımızı biliyoruz. Köleleştirilmiş halkların hala bu dünyada olduğunu, ayrıca bir tür sahte bağımsızlık kazanmış halklar, egemenliklerini kazanmak için savaşım veren halklar ve tam özgürlük elde etmiş fakat sürekli emperyalist saldırganlık tehdidi altında yaşayan halklar olduğunu da biliyoruz. Bu ayrımlar sömürgecilik tarihinden, diğer bir deyişle baskıdan kaynaklanıyor. Ana vatan bazı yerlerde birkaç feodal yöneticiyi maaşa bağlamakla yetinirken, bazı yerlerde bölerek ve yöneterek baştan sona sahte bir yerli burjuvazi yaratıyor, başka yerlerde ikili bir oyun oynuyor. Sömürgeye yeni yerleşimciler getiriliyor ve aynı zamanda sömürülüyor. Bu yüzden Avrupa bölünmeleri ve karşıt grupları artırmış, sınıflar ve hatta bazen ırkçı önyargılar yaratmış, sömürgeleştirilmiş toplumları katmanlaştırmak ve katmanlaşmayı yoğunlaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Fanon hiçbir şeyi gizlemiyor. Bize karşı savaşabilmek için eski sömürge kendisine karşı da savaşmalıdır. Aslında bu iç içe geçmiş iki mücadeledir. Savaşın sıcaklığında bütün iç engeller yıkılır. İş adamları ve tüccarlardan oluşan kukla burjuvazi, her zaman ayrıcalıklı bir konumda olan şehir proletaryası, yıkık dökük kasabaların, lümpen proletaryası, hepsi ulusal devrimci bir ordunun yedek gücü olan kır kitlelerinin tavrı doğrultusunda tavır alır. Çünkü sömürgeciliğin gelişmeyi kasten engellediği bu ülkelerde köylülük ayağa kalktığı zaman devrimci sınıf olarak hemen yerini alır. Çünkü baskıyı en çıplak biçimde yaşar ve kentlerdeki işçilerden çok daha fazla acı çeker. Açlıktan ölmemek için var olan bütün yapıların tam olarak yıkılmasını istemek zorundadır. Zafere ulaşmak için ulusal devrim sosyalist olmak zorundadır. İşlerini kısa keserler ve iktidara yerli burjuvazi geçerse, yeni devlet biçimsel egemenliği olsa da emperyalistlerin elinde kalmış olacaktır. Katanga örneği bunu çok iyi açıklar. Üçüncü dünyanın birliği henüz sağlanmamıştır. Bağımsızlığın öncesi kadar sonrasında da köylü sınıfının komutası altında tüm sömürgeleşmiş halkın her ülkede birliğiyle başlamış olan bir süreçtir bu. Fanon'un Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki kardeşlerine açıkladığı şey şudur. Her yerde devrimci sosyalizme hep birlikte ulaşmalıyız. Tek tek olursak eski egemenler bizi yener. Hiçbir şey saklamaz, ne zayıflığı, ne anlaşmazlıkları, ne de gizemlileştirmeleri. Şurada hareket kötü bir başlangıç yapmış. Burada başlangıçtaki çarpıcı bir başarının ardından ivmesi azalmış. Başka yerlerde durulmuş ve yeniden başlayacaksa köylüler burjuvazilerini başlarından atmak zorundalar. Okuyucuyu en tehlikeli yabancılaşmalara, yani lider ve kişilik kültüne, batı kültürüne, ondan aşağı kalmayan geçmiş Afrika kültürünün parlaklığına geri dönüşe karşı sürekli uyarıyor. Çünkü tek gerçek kültür devrim kültürüdür. Yani kültür devrim sürecinde gelişir. Fanon yüksek sesle konuşuyor. Biz Avrupalılar onu duyabiliyoruz. Elinizde tuttuğunuz bu kitap onu duyabildiğimizin kanıtıdır. Peki sömürgeci güçlerin onun içtenliğinden yararlanabileceğinden korkmuyor mu? Hayır. Fanon hiçbir şeyden korkmuyor. Bizim yöntemlerimiz çağ dışı, bazen kurtuluşu geciktirebilir fakat durduramaz. Yöntemlerimizi değiştirebileceğimizi de düşünmeyin. Yeni sömürgecilik, ana vatanların bu aylak düşü artık bir safsatadır. Üçüncü güçler yoktur ya da varsalar bile sömürgeciliğin terkisine henüz attığı teneke burjuvazileridir. Birbiri ardından yanlışlarımızı yüzümüze çarpan bu uyanmış dünyada bizim Machiavellizmimizin yapacağı pek bir şey yok. sömürgelere yerleştirdiklerimizin tek bir çareleri vardır. Güçleri yetebiliyorsa şiddet kullanmak. Yerlilerin kölelikle özgürlük arasında tek bir seçeneği vardır. Fanon bu kitabı okuyup okumamızı aldırmıyor mu? Bu kitap eski hilelerimizi kardeşlerinin gözünün önüne sermek için yazılmıştır ve Fanon eteğimizin altında başka hile kalmadığından da emindir. Kardeşlerine şöyle der: Avrupa pençelerini kıtalarımızın üstüne geçirdi. Bu pençeyi kamçılamalıyız ki çekip gitsin. Tam zamanı. Bizler ta Elizabeth Villa ya da Cezayir biledin de dünyanın haberi olmadan hiçbir şey olamaz. Rakip bloklar karşıt cephede yer alıyor ve birbirlerini denetim altında tutuyorlar. Bu hareketsizlikten yararlanalım. Tarihte yerimizi alalım. Tarihi ilk kez evrensel olmaya zorlayalım. Savaşmaya başlayalım. Başka silahımız yoksa bile çakımız yeter de artar. Avrupalılar bu kitabı açıp içine girmelisiniz. Karanlıkta birkaç adım attıktan sonra bir ateş çerçevesinde toplanmış yabancıları göreceksiniz. Yaklaşıp dinleyin çünkü onlar ticaret merkezlerine ve onları savunan kiralık askerlere hazırladıkları yazgıyı konuşuyorlar. Belki sizi görecekler fakat seslerini alçaltmadan kendi aralarında konuşmaya devam edecekler. Bu kayıtsızlık size dokunacak. Onların babaları, o gölge yaratıklar, sizin yaratıklarınız ölü ruhlardan başka bir şey değildi. Onlara ışık veren sizdiniz. Yalnızca sizinle konuşmaya cesaret edebilirlerdi. Bu tür zombilere yanıt verme zahmetine katlanamazdınız. Onların oğulları sizi görmezden geliyor. Bir ateş onları ısıtıyor ve aydınlatıyor. Ateşi yakansa siz değilsiniz. Şimdi saygılı bir uzaklıkta durun. Karanlıktan korkan, soğuktan ürperen sizsiniz. Oradan oraya dönüp durun. Yeni şafak bu gölgelerden çıkacak, zombi olan sizsiniz. O halde bu kitabı neden fırlatıp atmıyoruz diyeceksiniz. Bizim için yazılmamışsa neden okuyalım ki? İki nedenle. Birincisi, Fanon sizi kardeşlerine açıklıyor ve onlara bizi kendimize yabancılaştıran mekanizmayı gösteriyor. Bundan yararlanın ve gerçeğin ışığında kendinizi nesnel olarak görün. Kurbanlarımız bizi kendi yara ve zincirlerinden tanıyor ve kanıtı çürütülmez yapan gerçek de bu. Kendimizi ne hale soktuğumuzu kavramamız için onları ne hale soktuğumuzu bize göstermeleri yeterli. Fakat bunun bir yararı var mı? Evet, çünkü Avrupa ölümün eşiğinde. Fakat diyeceksiniz ki biz ana vatanda yaşıyor ve onun aşırılıklarını onaylamıyoruz. Bu doğru. Siz sömürgecilerden değilsiniz. Fakat onlardan daha iyi değilsiniz. Çünkü öncüler sizdendi. Onları deniz aşırı ülkelere yollayan sizdiniz. Onlar da sizi zenginleştirdiler. Çok fazla kan dökerlerse onlara sahip çıkmayacağınız yolunda uyarı yaptınız. Fakat sahip çıkmamanız şuna benzer. Her devlet diğer ülkelerde ajitatörler, ajan provokatörler ve casuslar besler. Fakat yakalandıklarında onlara sahip çıkmaz. Bu kadar liberal ve bu kadar insancıl olan, kültüre bu kadar abartılı ve yapmacık bir ilgi duyan siz sömürgeleriniz olduğunu ve bu sömürgelerde sizin adınıza insanların katledildiğini unutmuş görünüyorsunuz. Fanon yoldaşlarına, özellikle fazlasıyla batılılaşmış olanlara, ana vatan halkının sömürgelerdeki temsilcileriyle dayanışmasını anlatıyor. Bu kitabı okuma cesaretini gösterin çünkü ilk anda sizi utandıracaktır ve Marx'ın dediği gibi utanç devrimci bir duygudur. Görüyorsunuz, ben de öznel yanılsamalardan kendimi kurtaramıyorum. Ben de size her şey bitmiş ancak diyorum. Bir Avrupalı olarak düşmanın kitabını çalıyor ve bu kitaptan Avrupa için bir kurtulma çaresi yaratıyorum. Bundan en iyi şekilde yararlanın. Ve işte ikinci neden. Sorel'in faşist saçmalıklarını bir yana bırakırsanız, Engels'ten bu yana Fanon'un tarih süreçlerini gün ışığına çıkaran ilk kişi olduğunu görürsünüz. Üstelik mutsuz bir çocukluğun ya da gözü dönmüşlüğün onda görülmemiş bir şiddet arzusu yarattığını da düşünmeniz gerekmez. Fanon var olanı yorumlar yalnızca. Hepsi bu. Fakat bu onun liberal ikiyüzlülüğün sizden sakladığı ve hem onun hem de bizim varlığımızdan sorumlu olan diyalektiği adım adım ortaya koymasına yeterlidir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 13. Devamı ikinci ayrımda.